Yayındayız abi.
Merhaba herkese. Ben de gönderileri paylaşayım. Yayına gelmemiş olanları yayına doğru çağırmaya başlayalım. Herkese merhaba diyorum şimdiden. İyi bir yayın olsun inşallah. Hatasız, aksamasız. Bugünün konusunu kentsel dönüşüm olarak seçtik. Çünkü biliyorsunuz hafta sonu 2-3 tane haber arka arkaya geldi kentsel dönüşümle ilgili. Zaten yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm hem sokaklarımızda, caddelerimizde devam ediyor, hem yaşanan depremler bize sürekli kentsel dönüşüme doğru gitmeye götürüyor, teşvik ediyor demek doğru olmayacak. O bakımdan o kelimeyi seçmeyeceğim. Bu sebeple de kentsel dönüşüm gündemimizden düşmüyor. Ya bireyler olarak dairelerimizi, konutlarımızı satıp yeni bir binaya geçmemiz bir alternatif. Ama öte taraftan da eğer bunu yapamıyorsak ya da elimizdekini elden çıkartamıyorsak bu defa binalarımızı yenilememiz gerekiyor. Burada da birçok kısıt giriyor. Zaten bunu diğer videolarımızda da çok defa konuştuk, paylaştık. Neler olabileceğini, neler olamayacağını, nelerin zorluklar olduğunu, bunların nasıl aşılabileceğini biliyoruz. Bunların üzerinden biraz geçeceğim. İşte aslında bu kentsel dönüşümle ilgili yapmış olduğumuz bir seri vardı biliyorsunuz. Bu seride paylaşmış olduğumuz şeyleri bir araya getirmiş olacağız. Hem sizlerin yorum ve görüşlerini de merak ediyorum. Onları da beraber işlemiş oluruz. Sizler de yorumlarınızla, fikirlerinizle canlı sohbete katılırsanız sevinirim. Bilmiyorum canlı sohbet doğru bir şekilde açıldı mı? Görenler bir yorum yazabilirler mi? Yapabilirler mi? Hata var mı, yok mu? Ondan bir emin olalım. Seste bir helyum yok, değil mi yine?
Sıkıntısız devam ediyor canlı yayın
Tamam.
Cevabı.
Çok iyi. Ben chat ekranını göremiyorum.
Açalım mı?
Bizim online chatimizi göremiyorum yan tarafta yayında.
Yayını açayım. Tamam, onu ben düzelteceğim.
Tamam. Burada yayında chat'i mi açmamışız acaba ayarlardan onu merak ediyorum.
Yok, açık durumda.
Açık durumda mı? Tamam.
Evet.
Şimdi hafta sonu gelen haberlerle biraz başlayalım. Sonra diğer konulara yavaş yavaş gireriz. Çevre Şehircilik Bakanı, Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın artık inşaat şirketiyle, müteahhitle vatandaş arasında artık garantörlük görevi göreceğini söyledi. Burada da aşamalar şu şekilde olacakmış. Müteahhitin firmasıyla vatandaş anlaşıyor. Onlar bu anlaşmayı yaptıktan sonra bu sözleşme Emlak Katılım Bankası'na gidiyor. Emlak Katılım Bankası sözleşmeyi inceliyor. İnceledikten sonra Emlak Katılım Bankası'yla müteahhit firma arasında bir anlaşma yapılıyor. Önce vatandaşla müteahhit firma arasında, sonra yapılmış olan bu sözleşme Emlak Katılım Bankası'na gidiyor. Emlak Katılım Bankası'yla müteahhit firma anlaşma yapıyor. Bundan sonra bu anlaşma tamamlandığı zaman vatandaşın müteahhit firmaya yapacağı ödemeler Emlak Katılım Bankası üzerinden geçiyor. Ancak burada belirtilen bir husus var. Deniyor ki Emlak Katılım Bankası kredi ödemelerini hak edişe göre müteahhite yapar. Şimdi buradan şunu anlayabiliriz. Birincisi, kredi aşamasına, kredi sürecine girmeyen ödemelere Emlak Katılım Bankası karışmayacak. Bunlar yine müteahhitle vatandaş arasında eski bilindik şekilde kendi aralarında yapmış oldukları sözleşmeye göre hak edişe göre yapılacak. Hak edişe göre nasıl yapılıyordu? Vatandaşla müteahhit arasındaki sözleşmede müteahhitin mesela koymuş olduğu kurallar olabilir ya da vatandaşın kabul etmiş olduğu kurallar olabilir, sözleşme kuralları. Buna göre işte bina yıkıldığı zaman şu kadarı ödenecek, su basman atıldığı zaman şu kadarı ödenecek, işte binanın şu katı atıldığı zaman şu kadarı ödenecek, çatı kapandığı zaman şu kadarı ödenecek gibi böyle kademelere bölerek bir ödeme yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi burada eğer Emlak Katılım Bankası bu süreçte bankayla vatandaşın doğrudan müteahhite yaptığı ödemelere karışmayacaksam bunlar yine eski usul yapılacak. Ama vatandaşın kredi kullandığı kısım varsa kredi kullandığı kısmı Emlak Katılım Bankası bu defa müteahhite kademe kademe yapacak. Burada da belki de bir hak ediş usulünü belirleyecek. Zaman zaman belki değerleme şirketlerinden inşaat ilerleme raporunu talep edecek. İnşaat ilerleme raporlarında biz değerleme şirketleri ne yapıyoruz? Gidiyoruz sahada. O inşaatın ne kadarı yapılmış? Hangi aşamaya gelmiş? Aşamalar için bizim situasyon tablolarımız var. Yani inşaat ilerleme tablolarımız var. O inşaat ilerleme tablolarını işaretleyerek, seçerek inşaatın ne kadarı yapıldığını ve ne kadarlık ödemesinin yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiyi bankaya sunuyoruz. Banka da buna göre yapacağı ödemeyi bizim tablolarımızı kabul ederek ya da referans alarak ödemeyi yapıyor. Bunu bu arada sizler mesela inşaat şirketleriyle vatandaş anlaşma yaptığı zaman hak edişe göre ödeme yapılacağı zaman siz burada araya bir değerleme şirketini koyabilirsiniz. Mesela İstanbul Gayrimenkul Değerleme'yi bu konuda seçebilirsiniz. Ve İstanbul Gayrimenkul Değerleme zaman zaman sizin inşaatlarınıza gelerek kontrol edip inşaat ilerlemesini belirleyip bu ilerlemeye göre siz de müteahhitlere ödeme yapabilirsiniz. Şimdi eğer Emlak Katılım Bankası sadece kredili aşamaya dahil oluyorsa diğer kısım devre dışı kalıyor. Ya da bakan kurum sadece bu konudan haberdar etmek için bu kadar kısa bir kısmını söylemiş olabilir. İşin detayında belki şu olabilir. Vatandaş bütün nakit ödemeleri de Emlak Katılım Bankası'na yapacak. Emlak Katılım Bankası hem vatandaşın yapmış olduğu nakitleri hem de krediyi birlikte müteahhite ödeyecek ki bence en sağlıklısı ve vatandaşı koruyacak modelde bu olur. Hem de müteahhit de bunu tercih eder. Çünkü burada tek taraflı değil. Sadece mağdur olan vatandaş olamaz. Diğer taraftan mağdur olan müteahhit de olabilir. Ama arada devletin belirlemiş olduğu bir kurumun Emlak Katılım Bankası'nın olması bu işi çok rahatlatacaktır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Biraz ilerlemeden bu kısım hakkındaki ben yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, kimler gelmiş? Teke tek maket matematik yayınları. Aa, İbrahim Hoca gelmiş. Savaş bitti. Gelmiş.
Arif Bey
Mehmet
var.
Avşar, Arif Bey,
Eser Bey.
Eser Bey. Evet. Savaş Bey yine yorumlar. Evet. Bizim sabit kadromuz gelmiş. Onlar var.
Savaş Bey'in bir yorum olmuş orada.
Ne demiş?
Hocam Ankara Keçiören'de kentsel dönüşüm şöyle oldu. Belediye parsel birleştirme ve kat artırımına gitti. Yaklaşık 18 mahalle kesinleşti diye biliyorum. Mansur Yavaş inşaatı çok hareketlendirmeyecek. Mansur döneminde kentsel dönüşüm biraz sıkıntı olacak demiş.
Evet, şimdi tabii
İbrahim Hoca da siyaset yapmayın demiş.
belediyenin işin içerisine dahil olduğu ada bazlı çalışmalar ya da belediyenin mülkiyetinde olan yerler ya da kentsel riskli alanların dönüşümleri biraz tabii bizim bu videomuzun bir parça dışında kalıyor ama tabii genel çatı olarak hepsi kentsel dönüşümün içerisine giriyor. Çünkü orada başka problemler de işin içerisine giriyor. Kentsel riskli alanların içerisinde yeni yapılmış yapılar olabiliyor. Çok değişik mağduriyetler var. Mesela kentsel riskli alanın içerisinde baktığınız zaman örneğin 30 tane yapı yeni yapılmış. 4-5 sene önce yapılmış. 3-4 sene önce yapılmış. Gayet sağlıklı yeni binalar ama riskli alan ilan edildiği için o riskli alanın içerisindeki yapılar yenilenirken onların da işin içerisine dahil edilerek parseller çünkü toplulaştırılıyor. Yeni planlar yapılıyor. İş biraz daha orada renk değiştiriyor açıkçası. Şimdi burada Emlak Katılım Bankası bir iş bitirme garantisi vermiş oluyor. Vatandaş da aslında güvenli bir şekilde inşaatını tamamlatmış oluyor. Çünkü biliyoruz ki kentsel dönüşümde en sıkıntılı şeylerden bir tanesi anlaşmak. İkincisi yeni imar durumu. Üçüncüsü müteahhitin işi tamamlayabilecek vasıflara sahip olması. Çünkü müteahhiti seçerken biz onun özellikleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Yani bir doktora gittiğimiz zaman biliyoruz ki doktorun bir diploması var ve bu işi yapmış. Ancak müteahhit inşaat mühendisi olabilir, olmayabilir, mimar olabilir, olmayabilir. Çünkü onlar birer girişimci. Ama onun ekibi nasıl bir ekip? Geçmişte ne kadar inşaatı tamamladı, ne kadarını yarım bıraktı? Bunları bilmiyoruz ve maalesef bu bilgiler çok şeffaf değil. Bu sebeple de doğru teklifler vermek, yanlış teklifler veren müteahhitler olabilir. Bu yanlış teklifler üzerinden ya da vatandaşın ısrarlarıyla değişen sözleşme şartlarına göre yapılmış olan sağlıksız sözleşmeler olabilir. Bu müteahhiti inşaatın tamamlanmasını imkansız hale götürebilir ve müteahhit inşaatı tamamlayabilir, tamamlayamayabilir. Ya da kendi finansal gücü yoktur, ekibi yoktur, tecrübesi yoktur, birden fazla proje almıştır, gücünü buna yetirememiştir. Bu durumda müteahhit işi tamamlayamayabilir. Bu sebeple arada böyle bir garantörün olması sadece kentsel dönüşüm için değil, bence bütün inşaat projelerinde gerekli hale geliyor. Alternatifi nedir? Devlet müteahhitlere lisans verir. Bunları çok iyi bir şekilde denetler. Ciddi sorumluluklar verir. Çünkü inşaat işi gerçekten ciddi sorumluluklar yüklenilen bir iş ve yapıldığı an yapılan hataları tespit etmekte kolay olmayabiliyor. Ve insanın canıyla aslında test edilen işlerden bir tanesi. Bugün bir doktora gittiğimiz zaman yanlış yapılan bir operasyon bizleri nasıl hayattan ediyorsa, yanlış yapılan inşaat sürecinde yanlış uygulamalar insanları, bizleri ölüme götürebiliyor. Bu sebeple ya devlet hakikaten çok ciddi bir lisanslama yapacak. Yani müteahhitlere vermiş olduğu karne ve karnenin arkasında hem sorumluluklar, hem kontrol, hem denetim, hem belli sorumluluklar getirecek. Ya da böyle bir aracı kurum koyacak araya ki vatandaşlar mağdur olmasın. Geçen süre içerisinde bugün yapmış olduğum, yani incelemiş olduğum bir haberin içerisinden çıkardım. Yaklaşık 60 bine yakın bina 60 bine yakın bina için kira yardımı yapılmış ve kredilerde de destek açısından benim yaptığım hesaba göre 2012'nin sonunda kentsel dönüşümle ilgili kira yardımı ve kredi desteği başlamış. Yani yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde toplamda 4500 kişiye kredi ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili destek verilmiş. Aslında sayılara bakıldığı zaman, eğer bunlar tabii ortalama sayılar ama çok gözükmüyor. Yani 60 bin bina için yapılmış olan, yani 300 bin kişi kira yardımı almış, 4500 kişi de kentsel dönüşümle ilgili kredide destek almış. Çok büyük rakamlar değil. Burada biliyorsunuz konut kredisinin kentsel dönüşümdeki destek 400 baz puan konut projelerinde. İş yerlerinde de 300 baz puan. Bu ne anlama geliyor? Biraz gözünüzde canlanması için bir örnek hazırladım. Bugün konut kredisi yaklaşık 1.40. Yılla ayarladığımız zaman neye geliyor? %16.9 efektife getirdiğimiz zaman. Burada 400 puan destek veriyor Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bu da ne anlama geliyor? Yani 4 puan 16.9'dan 12.9'a doğru çekmiş oluyor kredi oranını. Yani piyasada bugün siz konut kredisi almak isteseniz 1.40'dan alırken, kentsel dönüşümden ben evimi yenilemek istiyorum dediğiniz zaman 1.07'den aylıkta kredi alıyorsunuz. Bir de biliyorsunuz 125 bin lira üst limitten 200 bin liraya çıktı üst limit konutlarda. Yani 200 bin liraya bugün 120 aylık bir kredi çekseniz aylık ödemeleriniz 3450 liraya geliyor ve toplam geri ödemeniz 200 bin liranın 414 bin lira yapıyor. Ama eğer burada kentsel dönüşümden destek alıyorsanız, 400 puan aldığınız zaman 200 bin lira için 10 yılda çekmiş olduğunuz kredide aylık ödemeler 3450 liradan 2967 liraya geliyor. Yani yaklaşık 500 lira düşmüş oluyor. Toplamda da 414 bin lira toplam ödemeniz 356 bin liraya düşmüş oluyor. Devlet burada size 10 yıl içerisinde taksit ödemelerinizde 58 bin liralık bir destek sağlamış oluyor. Çok ciddi bir destek diye düşünülmeyebilir. Ama bugün işte belki bu desteği şöyle hesaplanması lazım. Herkes 200 bin liraya ihtiyaç duymayabilir. Bazı konutlar için 200 bin liradan daha fazlasına da ihtiyaç olabilir. Belki metrekare hesabı bir hesaplamaya götürülebilir bu iş. Yani bugün biliyoruz ki İstanbul için duyduğum kadarıyla 90 metrekare, 85 metrekare brüt bir dairede 200-225 bin lira, 230 bin lira civarında bir müteahhitler talepte bulunuyor daireler için. Yani buradaki 200 bin lira işte burada miktar olarak yetersiz kalabilir. Bir de şu an kendi geliri olmayan aileler için düşünelim. Yani 70'li 60'lı yaşlara gelmiş, emekli olmuş insanlar hayatlarında hiçbir binayı yenilemek, dairelerini yenilemek fikri yokken yenilemek zorunda kalırlarsa düşünsenize, yani 10 yıllık bir kredi alınacak ve aylık birden 3.450 lira ödeme geliyor. Yani bu insanlar aslında bu dönem içerisinde de eğer bu krediden yararlanırsanız kira yardımı alamıyorsunuz. Yani ikisi aynı anda olmuyor. En çok yanlış bilinen şeylerden bir tanesi bu. Hem kira yardımı alırım hem kredi desteği alırım. İkisini birden aynı anda alamıyorsunuz. Şimdi böyle olunca geliriniz yok ya da sadece emekli maaşınız var, kıt kanaat geçiniyorsunuz. Birden kentsel dönüşüme girdi, bina karar aldı. Katıldığınız takdirde, katılmazsanız biliyorsunuz bakanlık eliyle gayrimenkul satışa çıkıyor. Ve o binadakiler ya da herhangi bir şekilde o ihaleye girenler oradan hisse satın alıp bu defa sadece dairenizin bu defa arsa payını almış oluyorsunuz. Birden karşınıza 3.450 lira bir ödeme çıkıyor. Bu tabii herkesin ödeyebileceği bir şey değil. Bu ya süreler çok uzun olmalı ya 400 puandan daha fazla bir destek gelmeli ki insanlar belki bunu biraz daha o zaman ödeyebilirler. 400 puan şu anki enflasyon ve konut kredisi faiz oranlarına göre çok destekleyici olmuyor. Bu belki yıllık oranda %7-8'lere gelse o zaman çok ciddi etkisi olabilir. Ama şu an %16.9, %17 yıllık da 4 puan çok etkili olamıyor. Tabii sorular var. Herhalde biraz onlara bakalım.
Evet, bayağı bir soru var. Ben bir soru sorabilir miyim Cahil Bey?
Tabii ki. Biliyorsam cevap veririm.
Tabii kentsel dönüşümde bir binada bir işletme var. Bu da bundan faydalanabiliyor mu peki?
İş yerleri de bundan yararlanabiliyor. İş yerlerindeki limit bildiğim kadarıyla 200 bin lira değil. Bu defa onlarınki 80 bin liraya düşüyor. Ve onlardaki süre 120 ay değil 84 ay. Baz etkisi 400 puan destek değil 300 puan. Yani onlar biraz daha düşük oranda olmuş oluyor, destek almış oluyorlar.
Ben bunu baktım işte sizin söylediğiniz gibi haberleri çoğu yerde bulamadım. O yüzden sordum ki bence o zaman etkileyebilir de durumu.
Tabii şimdi tabii bir binanın altında iş yerleri varsa onların da bu işe katılması gerekiyor tabii ki. Bu hep birlikte herkesin karar verip aksiyon aldığı bir durum. Her ne kadar 3'te 2 çoğunluk olması gerekse de bina zaten riskli olduktan sonra, riskli yapı tespit edildikten sonra lisanslı büro tarafından itiraz süreçleri de bittikten sonra eğer itiraz varsa, diğer malikler bunun riskli yapı olmadığı yönünde başka raporlar alırlarsa, bunlardan sonra da riskli yapı olduğu tespit ediliyorsa artık ve buna herkes kanaat getirmişse bina zaten 60 gün içerisinde yıkılmak zorunda.
Bu da mahkemelik durumları getirebilir o yüzden.
Zaten ister istemez itirazları getiriyor ama burada şöyle bir şey var. Ne kadar itiraz olursa olsun raporların sonucu riskli yapıyı çıkartıyorsa o zaten o yapı yıkılıyor. Taraflar kendi arasında mahkemesine bir şekilde devam edilebilir ama arsa düz arsa haline gelmiş oluyor.
Şebnem Hanım'ın sorusu var. Kira desteği ne kadar oldu?
Kira desteğini bugün paylaştım Twitter hesabımda. Takip etmiyorsanız şöyle hemen buradan bakıp söyleyeyim. Çünkü farklı bölgeler var orada. Farklı bölgelere göre farklı rakamlar var. Mesela İstanbul bölgesi için 2019 baz fiyat 1150 lira her ay için maliye ödenen. Ankara, İstanbul, İzmir bölgesi 1150 lira. 2020'de de değişmemiş. 2021 için de Mart ayı içerisinde yeniden değerleme oranı bekleniyormuş. Buna göre güncellenecek. Eğer o evde kiracı olarak oturuyorsanız bir defaya mahsus 2300 lira İstanbul bölgesi için taşıma parası alıyorsunuz. Üst hakkı sahip olanlar da tabii bir defaya mahsus para alıyorlar. Yani çünkü gayrimenkul üzerinde intifa hakkı olabilir. Çıplak mülkiyeti başkasına, kullanım hakkı başkasına sahip ait olabilir. Onlar da farklı oranlarda para alıyorlar.
Bir soru var. Celal Bey, peki bu 2/3 yerine %51 kuralının getirme ihtimali var mı? Öyle olursa birçok kişi mağdur edilir.
Şimdi bu bakanın açıklamaları, depremler gördüğüm kadarıyla bu işe devletin yüklenmeye başladığını gösteriyor. Şimdi birazdan onu da anlatacağım. Mecliste bir komisyon kuruldu ve bu komisyon 20 Kasım'dan bu yana çalışıyor ve Mart ayı 20'sinde raporu meclise sunacaklar. Hazırlamış oldukları raporu. Ve bunun içerisindeki gördüğüm şeyler kentsel dönüşüm konusunda meclisin de daha aktif yeni yasalar çıkartmaya bu işi götüreceği noktasında gözüküyor. Bu %51 mesela bu meclis çalışmasının içerisinde, komisyon çalışmasının içerisinde ben görmedim bunu. Ama tabii belki bazı şeyler söylenmemiş olabilir. Onları da uygulamada farklı olarak görebiliriz. İsterseniz yavaş yavaş ona da girelim.
Berat Bey'in bir sorusu var. İnşaat taahhütlü projelerde de malikler için arsa payı önemli midir?
Tam duyamadım.
İnşaat taahhütlü projelerde malikler için arsa payı önemli midir?
Şimdi arsa payı tabii ki her daire kendi payını alarak, yani bir daire alıyorsa orada bir önemi yok. Burada önemli olan, eğer o binada imar artışı varsa o imar artışından kim istifade edecek? Müteahhite mi verilecek? Ya da taahhüt karşılığı veriliyorsa, bu soruda olduğu gibi taahhüt karşılığı veriliyorsa, yani maliklerin bunun parasını ödeyerek binayı yaptırdığı halde artan imar, yani o binanın içerisinde 10 daireden 14 daireye çıkıyor ve tüm malikler bunun parasını veriyorsa o 4 daire nasıl bunu paylaşacak? Bu önemli. İşte o noktadan arsa payı önemli hale geliyor. Ama burada esas olan şu unutulmamalı. Ne arsa payı fazla olan daha hak sahibi oluyor, ne de daha az arsa payı olan haksız oluyor. Bu bir kentsel dönüşüm, binayı yenileme altında yatan ana motivasyon daha sağlıklı bir binada yaşama fikri. Artı bir değer çıkıyorsa da malikler bunu bir defa üzerinde müşterek bir karar verebildikleri şekilde paylaşabilmeliler. Burada arsa payları her zaman doğru kurulduğu anlamına da gelmiyor. Birçok yapıda, daha önceki arsa payları ile ilgili yapmış olduğum videolarda da bahsettim. Bu biraz tabii ki hukuki bir alana giriyor ama bizim konumuzun içerisine biraz girdiği için bu konuya değiniyoruz. Arsa payı kat irtifakı kurulurken onu kuran müteahhit tarafından o günkü değerlere göre şerefiyeleri verilerek, yani gayrimenkullerin değerine göre dağıtılması gerekiyor. Ama bu iyi niyetli olmayan, kötü niyetli olabilir ya da tamamen bilmemezlikten olabilir, önemsememekten olabilir. O inşaatlar yapılırken yanlış şekilde arsa paylarının dağıtıldığını görüyoruz. Mesela iki tane daire arasında, tabii ki o günkü değerden bakılması gerekiyor ama o günden bugüne de iki daire arasında çok ciddi bir değer farkı olmamasına ya da aynı değerde bile olsa, mesela bir köşedekilerin hepsinin paylarının 45, yanındakilerin de 25 olduğunu görebiliyoruz mesela. Yani 45 ise bu, diğerinin 40 paya sahip olması gerekirken çok düşük tutulmuş olabiliyor. Doğru bir şekilde dağıtılmamış olabiliyor. İşte burada önemli olan kat maliklerinin üzerinde karara varması gereken şey, gerçekten bu iş o gün kurulurken hatalı olarak mı yapılmış? Eğer hatalı olarak yapıldıysa bunu çok fazla referans almamak lazım. Aksi takdirde bu yanlış referans alınırsa kat maliklerinin anlaşması mümkün hale gelmiyor. Zaten 10 kişinin bir araya gelip de binasını yenilemesi gerçekten çok zor bir süreç. Bunu yaptığımız videolarda da anlattık. Hem burada bilinmezlikler var, hem sürecin zorlukları var. Bir de üzerine böyle anlaşmazlıklar girerse bu iş hiç yapılamıyor. Biz mesela değerleme şirketi olarak şunu yapıyoruz. Kat malikleri bize geldiği zaman biz o günkü arsa değerlerine bakıyoruz. Bugün arsa değerleri ne olmalıydı? Bu dağılımı yapmaya çalışıyoruz. Fazla imar varsa, fazla imar üzerinde, yani daha doğrusu imar hakkından kaynaklanan yeni alanlar oluşuyorsa, buradaki dağılımların nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili kentsel dönüşümde şerefiyelendirme çalışmaları yapıyoruz. Ve malikler de buna göre bizim hazırlamış olduğumuz tabloları referans alarak ya ister aynısını uygulayabilirler, ister referans alıp bir değerleme şirketi böyle bir çalışma yaptı. Biz de demek ki kendi aramızda şuna göre bölüşelim diye fikir yürüterek işi kolaylaştırabiliyoruz. Bu zaten anlaşması zor olan bir yerde en azından bir değerleme şirketinin tarafsız ve bağımsız olarak oraya girmesi, kimseyle bir bağlantısı olmadığı için işi kolaylaştırıyor. Bunu özellikle tavsiye ederim. Çünkü bunlar daire başına çok yüksek tutan hizmetler değil. Bir inşaat yapıldığı zaman bugün 10 daireden bahsediyoruz mesela. 250 bin lira, 225 bin lira maliyeti düşünseniz 2,5 milyon liralık inşaatın içerisinde söylediğimiz rakamlar zaten çok küçük rakamlar. Yani sizin pazarlıkla kaybedebileceğinizden çok çok daha küçük rakamlar. Onun için bence bunların yapılması gerekiyor. Ben olsam yaptırırdım yani. Sorulara bakalım mı? Ben de bir parça dinlenmiş olurum. Ne kadar oldu? 20, 27 dakika, 30 dakika olmuş.
Evet, yarım saat kadar oldu. Bir soru var isterseniz yine sorayım size. Kentsel dönüşüme girecek olan arsanın içerisinde iki katlı müstakil evim bulunuyor. Evin oturumu tek katta net 200 metrekare. Evim yıkılınca ayrıca ev için bir ücret talep edebilir miyim?
Siz kentsel dönüşüme kendi
dairenizden, evet.
Siz de kentsel dönüşüme gireceksiniz. Herkes kendi dairesi yıkıldı diye kimden bir para talep edebilir? Yani bu zaten yapıların hepsi yıkıldığı zaman tüm yapılar zaten ortadan kalkmış olacak. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bir riskli alan mı, tam anlamadım o kısmı ama sanırım bir parselin içerisinde sizin de bir bölümünüz var.
Hayır, sadece kendisinin müstakili tek kat varmış. 200 metrekare.
Diğer o parsel içerisinde başka bir kişinin evi yok mu? Anlamadım. Soru
yok,
çok açık değil.
Yok. Evet. Evet.
Evet, şu meclis komisyonu hakkında biraz detaylara girelim. Şimdi meclis komisyonundaki yapılan çalışmalar, tabi bunlar komisyon çalışması ve meclise sunulacak. Bunlar da referans alınarak yasalaşabilir, reddolabilir. Tabi onu bilmiyoruz. Ama mesela söylenen şeylerden bir tanesi, büyük şehirlere göçü kontrol edelim deniyor ki yapılaşmalarda artık daha fazla yoğunluk olmasın. Yoğunluk konusu önemli çünkü ister istemez dar bir alanın içerisine fazla insanı sıkıştırmaya başladığınız zaman yapılar yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Dikey mimari dediğimiz konuda bu. En büyük farkı işte deprem bölgelerinde geçmişte yaşanan depremler sonrasında yapıların katları düşürüldü. Yaşayan insan yoğunluğu azaltıldı. Sebebi biliyorsunuz bugün işte Japonya'da da deprem oluyor ve bu deprem sonrasında 7-7,5 şiddetinde deprem olduktan sonra neredeyse hiç can kaybı olmazken neredeyse yaralanma bile olmuyor. Yani yapıların az katlı olması hakikaten çok kritik ve önemli. Onun için şehre zaten göçü azaltmak kıymetli hale geliyor. Bu önerilerden bir tanesi mesela. İkincisi DASK primlerinin riskin büyüklüğüne göre belirlenmesi. Şu an biliyorsunuz DASK primleri, bununla ilgili de videomuz var. Aslında burada bütün bahsettiğimiz çok konuyla ilgili dağınık dağınık videolar yaptık. Yılda 100 tane video çekiyoruz. Ya bu konular kenarından, köşesinden sürekli işlendi. Ama canlı yayınlarda sizlerle sohbet etmek için yine değinmiş oluyoruz. DASK primleri bölgelerin risklerine göre yapılıyor. Ama komisyonun önerisi o yapılar kontrol edilsin. Yapı kontrol edildikten sonra o yapının riskine göre DASK primi belirlensin deniyor. Bu önemli bir detay. Bu durumda normalde mesela riskli bölge için, bugün avcılar için hatırlıyorum o video hazırladığımızda yapmıştık. 190 lira, 200-230 lira prim çıkıyor. Mesela risksiz bölgede 35 lira prim çıkıyor. Örneğin Konya'da 35 lira prim çıkarken avcılara geldiğiniz zaman 230 lira çıkıyor. Ama avcılar mesela riskli olabilir ama bina yenidir. O zaman 230 lira belki avcılardaki bina için olmaması gerekiyor. İşte komisyon çalışması bunu biraz daha bina bazında yapalım diye bir öneri getiriyor. Üçüncü fikir eski ve güvensiz binaların emlak vergisinin artırılmasını ve buradan da bir fon elde edilerek mutlaka kentsel dönüşümde bu fonun kullanılmasını öneriyor. Emlak vergisinin artırılmasının pek mümkün olabileceğini zannetmiyorum çünkü onun mantığı farklı bir şey. Ama emlak vergisi gerçek değerlere yaklaşabilir. Bu başka bir konu. Biliyorsunuz emlak vergisi ile gerçek değer arasında ciddi fark var birçok yerde. Genellikle de yarıdan da düşük olduğunu tahmin ediyorum. Genele baktığımız zaman. Burada emlak vergi değerleri gerçek değerlere yaklaşırsa ciddi bir şekilde hem belediyelerin hem de hazinenin geliri artmış olacak. Bu defa artan gelirle birlikte belki başka fonlar kurup burada birazdan bahsedeceğim başka etkileri olabilir, faydaları olabilir onun. Ama onu orada kullanmayı tercih ederler, etmezler. Onu bilemiyoruz tabii. Dördüncüsü imar planlarındaki askı süreçlerinde bakanlıkça denetlenmesi, elektronik ortamda takip edilmesi. Zaten Türkiye'de imar planlarının elektronik olarak şeffaf olması, bütün tadilatların, planların görünür olması gerekiyor. E-imarla bazı belediyelerde şeffaf olarak imar planlarını görebiliyoruz. Gönül istiyor ki bu şeye dahil olmayanlar da dahil olsun. Askı süreçlerinin hepsi online olarak yine planlar içerisinde şeffaf olarak herkes tarafından görülebilsin. Yapı güvenliğinin sağlanması için belediyelerin yatırım bütçelerinin %10'u kadar bir payı kentsel dönüşüm için ayırması ve binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara kredi faizinde destek olunması ile ilgili bir önerileri var ve bunu önereceklerini söylüyorlar. Böylece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu destek artı yanında belediyeler eğer bir fon yaratırlarsa belediyelerin yaratmış olduğu fondan da kentsel dönüşüm için faiz desteği gelebilir. Yani bu ikisi bir paket haline getirilebilir. Böylece biraz daha teşvik edici olabilir. Çünkü buradaki en büyük sorun işte teşvik. Teşvik arttıkça bu iş biraz daha kolaylaşacak. Bu önemli bir şey. Beşinci başlık. Bu komisyonun içerisindeki bir milletvekilinin röportajı. Bu arada Anadolu Ajansı'nın sayfasındaydı. Binaların aynı konut araçlar gibi belli periyotlarla denetlenmesini önereceklermiş. Ve bu işte bir zaman içerisinde o dairenin içerisinde ya da o binanın içerisinde yapılan tadilatlarla nelerin değiştiği ve nelerin riskli hale gelip gelmediği ortaya çıkartılacak ve buna göre binanın risk durumu değişecek. Risk durumu değiştiği zaman DASK primi değişecek. Yani bir binanın zamanında güvenli bir şekilde olması onu ilelebet güvenli olduğu haline olduğunu düşündürmeyecek. Örneğin 2 senede bir, 3 senede bir yapılacak kontrollerle giriş katta yapılan bir yanlış müdahaleyle binanızda birden priminiz artabilecek. Yani 200 lira DASK primi öderken 300 liraya çıkabilecek. İşte bu defa 10 dairede 300 liraya çıkmış olacak. Yani her birinde 100 lira artmış olacak. Ve bu durumda da biraz daha tabii insanların canına dokunacağı için bir değişiklik, bir tadilat yapılacağı zaman kapıyı çalıp ne yapıyorsun, belediyeden izin aldın mı diye sorabilir insanlar. Biraz daha bireylerin bunu kontrolünde tutması ve şikayet mekanizmalarının daha güçlü hale getirilmesini destekleyebilir. Bu madde çok önemli bence. Altıncı madde, depreme karşı güvenli olmayan en riskli gruptaki binaların alınıp satılması, kiralanmasının önüne geçilmesi. Şimdi siz bir daire almak istediğiniz zaman konut kredisi de kullanmıyorsunuz. Kendi paranızla alıyorsunuz ve o bina ile ilgili de hiçbir araştırma yapmıyorsunuz. Bina riskli. Risklerinden haberiniz yok. Gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Geçen de birisi yorum yazmıştı. Mecburen silmek zorunda kaldım. Çünkü içerisinde de yakışmayan tabirler vardı. Şöyle bir şey söylemiş. Siz parayı devlete ödediğiniz zaman tapu harcını, devlet sizin yapmış olduğunuz işleme garantör oluyor diye siz bunu bilmiyorsunuz bana söylemeye çalışmış. Tabii ki böyle bir şey yok. Herkes farklı bilgilere sahip ve ödediği parayla, mesela tapu harcı ödediği zaman ya da döner sermaye harcı ödediği zaman bunun neye karşılık geldiğini bilmeyerek belki devletin bu yapılan işleme karşı garantör olduğunu ve karşısına çıkacağı bir hatada bu birilerini mahkemeye verip kendi hakkını savunabileceğini zannediyor. Oysa maalesef böyle değil. Bu sebeple bu konulacak maddeyle ve bunun da gerekirse diyor tapuya şerh düşülmesi ve kamu hizmetlerinden men edilmesi. Bu gerçekten insanları koruyacak bir şey olur. Çünkü ekspertizi yaptırmıyorsanız haberiniz olmayabilir. Bir şekilde riskli tespiti de yapılması önemli. Çünkü daha önceki komisyon maddeleri arasında o da vardı. Belli periyotlarla gayrimenkulün test edilmesi ve o yapı ile ilgili risk raporunun ortaya çıkartılması. Ola ki risk tespit edildi ve bu durumda o tapu üzerine şerh gelecek. Siz o gayrimenkulü kiralamaya ya da satın almaya kalktığınız zaman tapudaki şerhi göreceksiniz. Bu durumda da almak istemeyeceksiniz. Şimdi kentsel dönüşümde ne oluyor? Mesela sizin binanızda risk var, imkanınız da var ve siz o riskle hiç uğraşmak istemiyorsunuz. Bunu hiç bilmeyen birisine gidip satıyorsunuz. Risk ortadan kalktı mı? O bina ile ilgili risk ortadan kalktı mı? Kalkmadı tabii ki. Ama siz kurtulmuş oluyorsunuz. Ama bunu hiç bilmeyen birisi o riskin göbeğine geliyor, yerleşiyor. Bu onu engelleyecek şeylerden bir tanesi. Ve sonuncu olarak da belediyeler taşıyıcı sistemle ilgili kritik hasar tespit ettiği zaman binalara resen tahliyesini gerçekleştirebilecek, güçlendirme veya yıkım kararı alabilecek. İşte bu da belediyelere aslında yapı stoğu hakkında daha fazla söz sahibi olmaya doğru götürüyor. Yapı kayıt belgesi aldınız, kaçak yapınızı kayıt altına aldınız ama yapınız riskliyse tabii ki bunlardan kurtulamamış oluyorsunuz. Birçok gelen soruların arasında da bu var. Biz yapı kayıt belgesi aldık. Evet, yapı kayıt belgesi almış oluyorsunuz. Sadece aslında onu bir süreliğine yasallaştırmış oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz yeniden yıkılıp yapılması durumunda o anki imar durumu neyse ona göre yapmış olmanız yapmanız gerekiyor. Yani siz 1000 metrekarelik bir parsel üzerinde 2000 metrekare yapı hakkınız varken 3000 metrekare yapı yapıp da üzerine yapı kayıt belgesi aldıysanız yıkıp yaptığınız zaman tekrardan 3000 metrekare yapmıyorsunuz. O anki imar durumu neyse, örneğin siz bunu yaptığınızda 2000 metrekareydi ama yeniden yıktınız ve yapmaya başladığınız zaman imarda revizyonlar yapılmış oldu ve 2000 değil 1800 metrekare izin verdi. O zaman 1800 metrekare yapmanız gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili gelen sorularda bu konunun çok bilinmediğini görüyorum. Bir yapı büyüklüğünün tekrardan yıkılıp yapıldığı zaman aynı büyüklükte yapılamayacağını biliyor olmanız gerekiyor. O anki imar durumu neyse, o anki yapılaşma koşulları neyse ona göre yapabiliyorsunuz. Evet, biraz sorulara bakalım. Ben de dinleneyim.
Evet, soru var Cahil Bey. Hani birkaç kere cevapladınız.
Hemen sormasaydın zaman. Keşke şu çayımdan içseydin.
Tamam.
Sor.
Arsa payındaki sabit oran konusu.
Arsa payındaki sabit oran.
Evet, arsa payı videolarınızı izledim. Ama sabit oranı direkt söylemişti Cahil Bey. Neye göre alınıyor? Mesela bir videoda %41'miş.
Şimdi biz İstanbul genelinde bir çalışma yaptık, kat karşılığı anlaşması. Herhalde o onunla ilgili diye anlıyorum soru. Kat karşılığı anlaşmasında konutun, yeni yapılacak konutun birim metrekare fiyatı önemli. Biz yine kentsel dönüşüm çalışmalarında bu alanda da hizmet veriyoruz. Bunları söylüyorum. Bunu bizden yaptırın ya da yaptırmayın diye değil. Bunu herhangi bir değerleme şirketi eğer bu hizmeti veriyorsa onlardan da alabilirsiniz. Yani değerleme şirketlerinin nasıl hizmetler sunduğundan haberdar olmanız için aslında söylüyorum. Yani reklam diye anılmasın. İsterseniz tabii İstanbul Değerleme'den de yaptırabilirsiniz. Seve seve yaparız tabii ki. Kentsel dönüşümde yeni yapılacak konutların birim fiyatı kat karşılığı oranını etkiliyor. Çünkü burada bir konutun maliyeti var. Öncelikle o maliyetin çıkartılması, toplam oluşacak inşaat hasılatının, toplam oluşacak inşaat maliyetinin karşılığında müteahhitin kazanacağı paraya göre bir kat karşılığı oranı belirlenmesi gerekiyor. Bizim yapmış olduğumuz o hesaplama igd.com.tr'ye henüz koymadık galiba. En yakın zamanda onu web sitesine yerleştirebiliriz. Çünkü benim kendi bloğumda da yok maalesef o. Haklısınız, oradaki verileri görmüyorsunuz. Orada her konutun birim fiyatına göre farklı oranlar var. Örneğin 10 bin liraya çıktığı zaman konut, yanlış hatırlamıyorsam, yani şimdi ezbere söyleyeceğim ama %60 mesela diyelim. Arsa payı sahipleri, arsanın sahipleri o inşaatta %60'a sahip oluyor. Müteahhite %40 veriyor. Ama konutun fiyatı 5 bin liraya geldiği zaman arsa sahipleri kat karşılığı anlaşmasında %45 ki %46'lar civarında sahip oluyor. Bunun sebebi ne? Konutun birim fiyatı yükseldiği zaman inşaatın maliyet payı toplamın içerisinde azalmaya başlıyor. 20 bin liralık konutun içerisindeki maliyetle 5 bin liralık konutun içerisindeki maliyet aynı değil. Birim metrekare hesabı konuşuyoruz hep. 5 bin liralık konutun içerisinde 2500 lira müteahhit maliyeti var. Zaten %50. 20 bin liralık konutun içerisinde o konutta maliyet 2500 lira değil, belki 4500 lira diyelim. Ama dörtte biri. Yani birisinde yarısı, birisinde dörtte biri. Bu sebeple dikkat ederseniz böyle lüks bölgelerde, işte Bağdat Caddesi, Nişantaşı gibi yerlerde çok az miktarda daireye inşaat yapılabiliyor. Müteahhitler anlaşmalara giriyor. Yani %60, 70, 75 oranında arsa sahibi pay sahibi olurken müteahhit %25'ini kabul edebiliyor. Orada müteahhitin inşaatı ne kadar yapabileceği, ne kadar zamanda yapabileceği, ne kadar kar hedefi koyduğu ve o anki enflasyon çok önemli. Enflasyon yükseldikçe para zaman maliyeti devreye girdiği için ve etkisi arttığı için bu defa müteahhitin talebi de enflasyonun üzerinde bir bedel olmaya başlıyor. Ya tabii ki şimdi şöyle düşünün. Bir yıl içerisinde müteahhitin o inşaatı yaptığını ve toplamda bir yıl farklı dönemler içerisinde o inşaata 2 milyon TL parayı harcadığını düşünün. Bir yılda farklı dönemlerde müteahhit o parayı faizle değerlendirseydi ya da katılım bankacılığına değerlendirseydi hiçbir şey yapmadan ne kadar kazanabilirdi? Bunu hesap etmek ve bunun üzerine müteahhitin kazanacağı almış olduğu riskler, koymuş olduğu uzmanlıktan para kazanması gerekiyor. Bu enflasyon düşük oldukça bu rakamlar daha düşmeye başlıyor. Ama oransal olarak tabii ki aynı olacaktır. Yani müteahhitin hesabı şu olabilir. Enflasyon artı 10 puan. Enflasyon artı 15 puan. Şimdi deniyor ya mesela müteahhit %30 kazanıyor. Enflasyon zaten %17-18. Yani %12 kazanmış oluyor aslında resmen. Ama tabii orada inşaatta bir anda İnşaatın hemen ilk ayında müteahhit 2 milyon TL'yi harcamıyor. Parça parça harcıyor. İşte 4-5 ayında %40'lık %35'lik bölümünü harcıyorsa ince işler bölümünde daha fazla harcamaya başlıyor.
Ben canlı bir haber vereyim Celal Bey. Türkiye'de
Tabii.
korona vaka sayıları artışta. 13.215 olmuş bugün.
Evet, yani işte bu tabii aşı süreci ve koruma süreçleri işe yaramazsa piyasalar biraz daha böyle belirsizlik halinde gitmeye devam edecek maalesef. Bunlar da zaten bu konuştuğumuz şeylerin sürekli ertelenmesi, gecikmesi anlamına gelecek.
Veysel Bey bir şey demiş. Okuyacağım. Mahalle kültürünü koruyacak bir planlama yapılacak mı acaba diye
Çok arzu ederim
sormuş.
Veysel Bey. Gerçekten ben bir şehir plancısı olarak mahalle kültürünün korunmasına ben tabii çok destekliyorum. O kültürde yaşamayı sevdiğim için de olabilir. Plancı olduğum için de olabilir. Bunların bir harmanı da olabilir. Ben etrafı dikenli tellerle çevrilmiş, izole edilmiş yapılaşmaları ben çok sevemiyorum maalesef. İçinde de bulunmayı da sevmiyorum. Keşke öyle olsa. Aşı olmadım Arif Bey. Arif Bey aşı oldunuz mu demiş. Olmadım aslında hiç de olmak da istemiyorum.
Anın bir tane daha sorusu var ama sorayım bilemedim. Çok cevapladınız.
Soralım.
Peki konut birim fiyatı Tapusor uygulamasından almamız doğru olur mu? Bilmiyorum ben uygulamayı.
Konut birim fiyatını Tapusor Gabora'sın sistemiydi yanlış hatırlamıyorsam. O konu hakkında yorum yapamam çünkü aslında konut birim fiyatları istatistiki olarak ilan sitelerinden alınan bilgilerle 3 aşağı 5 yukarı elde edilebilir. Ama biz İstanbul Gayrimenkul Değerleme Araştırma Birimi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda şunu görüyoruz. İlan verileri ayıklanmaya ihtiyaç duyan veriler ve bu ayıklamayı da bilgisayar kökenli çalışanların ya da insanların ayırırken dikkat etmesi gereken şeyleri onlara gayrimenkul profesyonellerinin söylemesi ya da onlarla birlikte bu ayıklamayı yapması gerekiyor. Hep verdiğim bir örneği vereceğim. Biz akaryakıt istasyonları ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmada 3000 ilan verisi alıyoruz. Yaklaşık 1800'e yakınını çöpe atıyoruz. Ve bu elemeleri yaparken hem belli metotlarımız var. O belli metotları bitirdikten sonra da belli sınıflandırmalara göre tek tek göz atıyoruz. Sizin herhangi bir otomatik sistemden bunu alıyor olmanız size fikir verebilir ama yanıltıcı sonuçlara da götürebilir. Ben böyle bir çalışmada birebir yapılacak bir çalışmanın çok daha doğru olacağını düşünüyorum.
Kötü bir haber daha vereyim ya. Rasim Öztekin ölmüş.
Rasim Öztekin mi?
Evet. Allah
Allah
rahmet
rahmet
eylesin.
eylesin.
Şimdi düştü şeye de haberlere. Aslında bir tane daha güzel soru vardı. Onu bulmaya çalışıyorum Celal Bey. Dubleks daire imar barışından yararlanarak iki bağımsız bölüm haline getirilerek tapılandırıldı. Bu bina kentsel dönüşüm alınırsa dubleks katın akıbeti ne olacak? Aslında güzel bir soru.
Şimdi burada iki tane bağımsız bölüm var. Ama tapılandırıldı derken dubleks bir yapının üst katı ayrı bir arsa payına mı sahip?
Galiba dedi o imar barışından yararlanarak çift daire haline getirilmiş dubleks.
İşte getirilebilir ama o orada az önce söylediğim konu aslında siz o anki illegal yapılaşmayı hakkında size karşı açılacak davalara karşı bir önlem olarak bunu yapmış oluyorsunuz. Bir nevi yasallaşmış oluyor. Ama yıkılıp yapıldığı zaman orada böyle bir hak vermiyorsa ve kat malikleri de sizinle bu konuda anlaşmıyorlarsa ki bence anlaşmayabilirler. Çünkü zaten kaçak olarak yapılmış. Bu durumda sizin orada mevcutta ne yapılması gerekiyorsa normalde sizin oradaki daireniz küçük bir dubleks daire ise yani alt katı işte 100 metrekare, üst katı 30 metrekare olan 130 metrekare bir dubleks ve siz bunu 130 metrekareden 200 metrekareye çıkartarak yasa dışı bir yapı yaptıysanız, yapı yıkılıp yapıldığı zaman yine 130 metrekare yapabiliyorsanız zaten adil olan da yine size yasanın vermiş olduğu dairedir. Çünkü siz orada zaten yasa dışına çıkarak bunu elde etmişsiniz. Bir soru vardı, şuna bakacağım. Kentsel dönüşüm kredi miktarları sizce yeterli mi? Başta söyledim aslında ama bence yeterli değil. Bence biraz daha yükseltilmeli. Kredi miktarları da yeterli değil. Yani toplamda verilmiş olan kredi çok başarılı değil. 4500 hesap ediyorum ben. Yanlış bir hesap mıdır bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı belli kabullerle bu hesabı yaptım. Çünkü orada net bir bilgi yok. 4500 konut kredi, kentsel dönüşüm kredisi kullanılmış olması toplamda 10 yani 2012'nin sonundan itibaren 2013 dersek 9 sene. 9 senelik dönem için hiçbir rakam değil yani çok düşük. Bence yetersiz bir rakam. Yani burada demek ki ya teşvik yok, ya insanların haberi yok, ya bankalar bu krediyi vermek için çok iyi reklam yapmıyor, haberdar etmiyor. Süreçler zor olabilir. Bunların yumuşatılıp, rahatlatılıp insanların çok kolay bir şekilde bu kredilerden yararlanabiliyor olmaları gerekiyor.
Son 5 dakika Cihar Bey, 55 dakika oldu.
Tamam, çok güzel. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Zaten konularımızı da bayağı bir konuştuk.
Bundan sonra nasıl bir canlı yayın yapalım? Konu ne olsun soralım mı?
Evet, merak ettiğiniz konular varsa yazın. Bu videonun altına yazabilirsiniz. İsterseniz burada sohbete de yazabilirsiniz. Biz biraz gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Sizlerin merak edebileceğini tahmin ettiğimiz konularda bilgi vermeye, bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yazın. Herkes sağlığına çok dikkat etsin. Kitap kampanyaları olacak. Kitap çekilişi olacak. Onu normal bir videoda yaparız. Bu pazar günkü yapılan videoyu beğendiniz mi bilmiyorum. Bir emlak fotoğrafçısıyla röportaj yaptık. Kanalımızın ilk röportajıydı, ilk sohbetiydi. Beğendiniz mi? Böyle farklı konular ilginizi çekiyor mu? Merak ediyorum aslında hoşunuza gidip gitmediğini. Yorumlar iyiydi gerçi, ilgilendiğiniz gibi gözüküyor. Evet, şimdiden o zaman yavaş yavaş hoşça kalın diyelim herkese. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bir sonraki canlı yayına, bant yayınına kadar hoşça kalın diyorum.